Hiç kimse kimsesiz kalmasın. Bu Ramazan ve her zaman. Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in Ramazan ayı öncesi dile getirdiği ikazlara kulak verecek, ardından İstanbul'daki bazı Ramazan hazırlıklarından bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Ramazan. Hiç şüphe yok ki Ramazan bir ibadet mevsimi, bir ibadet iklimi. Hoş, esasında bir Müslüman için ibadet mevsiminden azade bir zaman dilimi de yoktur ya. Yani Ramazan ibadet mevsimidir de diğer aylar ne mevsimidir? İnsan kalbini temizleyerek, temiz tutarak, kendisini sürekli kötülük yapmaya, yasaklara erişip yasakları çiğnemeye teşvik eden nefsiyle savaşarak, herkese ve her şeye, insanlara, hayvanlara, bitkilere, taşa, toprağa, eşyaya iyilik ederek, bütün bir ömrünü bir ibadet mevsimi olarak yaşayabilir pekala. Fakat bu Ramazan'ın o kendine has iklimini ortadan kaldırmıyor elbette. Zira onun mübarek bir ay olduğunu bize Rabbimiz söylüyor, Peygamberimiz söylüyor. Malumunuz bu programda biz ele aldığımız hususları daha ziyade kültürel cihetiyle değerlendiriyoruz. Bunu meselenin manevi cihetini göz ardı etmek, onu önemsizleştirmek olarak algılamamak gerekir. Zira her inanç beraberinde kendi kültürünü de üretir ve o kültür medeniyeti inşa eder. Musikisini inşa eder, mimarisini inşa eder, edebiyatını inşa eder, sanatını inşa eder. Öyle değilse biz neden Osmanlı'nın musikisiyle, camileriyle, imaretleriyle, şifahaneleriyle, çeşmeleriyle, sebilleriyle, köprüleriyle, ebrusuyla, hüsni hattıyla, tesibiyle vesair medeniyet ve sanat eserleriyle övünüp duruyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak rahle yapımını da beraberinde getiriyor mesela. Yani maddi bir kültür de üretiyor. Kendi eşyasını üretiyor yani. Sonra o sadece iki yana açılan bir kitap sehpası olarak kalmıyor, ahşap oyularak nakışlar işleniyor, onunla da yetinilmiyor, sedef kalkma ile üzeri tezyin ediliyor, süsleniyor, maddi olarak da değerli bir hale geliyor. Ama o rahle ne kadar süslenirse süslensin dünyevi bir metaya dönüşmüyor. Her zaman manevi telkinde bulunan bir eşya olarak kalıyor. Galiba önemli olan maddi unsurlara bakış açımız. Onu ne olarak gördüğümüz, onda ne gördüğümüz, onu nasıl, ne amaçla kullandığımız. Bu bakımdan Ramazan'ın maddi boyutunun da göz ardı edilmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Evet, oruç tutmak sadece imsak vaktinden akşam ezanına kadar aç kalmaktan ibaret değildir. Ama bir Ramazan pidesine atfettiğimiz değer, acaba sadece onun karnımızı doyuran tarafından mı ibarettir? Yoksa onun şeklinde, renginde ve kokusunda bile Ramazan'ın izlerini mi görürüz? Ramazan şerbetleri sadece susuzluğumuzu gideren ya da içimizi ferahlatan maddi boyutundan mı ibarettir? Yoksa şerbet içerken biz aynı zamanda geçmişimize, kendimize has ağız tadımıza, kendi kimliğimize, helal ve tabii içecek kültürümüze mi yönelmiş oluruz? Nasrettin Hoca, Hacivat'la Karagöz, Ramazan'da adeta yeniden canlanıp aramıza dönüyorsa, bu sadece dünyevi bir eğlence midir, yoksa çocuklarımıza bizim mizah anlayışımızda önemli bir yeri olan nüktedanlığı hatırlatan, yanlış kullanılan kelimeleri komik hale getirerek kelimelerin doğru telaffuz edilmesini daha da önemli hale getiren, birbirinden farklı tipleri, birbirinden farklı etnik mensubiyetleri göz önüne getirerek Osmanlı'nın çok kültürlü yapısını, ortak değerler etrafında birlikte yaşama kültürünü dikkate sunan bir eğitim aracı mıdır? Tabii bu Karagöz'le Hacivat'ın karşılıklı konuşmalarının nasıl yazıldığına, onu oynatan ustaların geleneksel özelliklerine ne kadar riayet ettiklerine göre de değişir. Mesele hep insanda bitiyor. Amacımız ne, samimiyetimiz ne kadar ve daha da önemlisi, bilgi birikimimiz maksadımızın hasıl olması için yeterli mi? Rotamızı kaybetmeden, pusulamızı şaşırmadan, etrafımızı, hayatımızı daha da güzelleştirebiliriz elbette. Zaten bunu yapamıyorsak, bir şeyler bizimle birlikte güzelleşmiyor, hatta daha da çirkinleşiyorsa, dilimizin söyleye geldiklerinin ne önemi, ne değeri var ki? Son yıllarda belediyelerimiz marifetiyle Ramazan ayında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir kısmı Ramazan'ın ruhuna aykırı görülerek eleştiriliyor, bir kısmı da hakikaten Ramazan'ı farklı boyutlarıyla da görünür ve hissedilir hale getiriyor. Yani Ramazan, Osmanlı döneminde olduğu gibi caddelere, sokaklara da yayılan bir renge, bir kokuya, bir sese, bir harekete dönüşüyor. Gündelik hayatın içinde hayatla birlikte yaşıyor. Çocukluğumdan hatırlıyorum, çok değil daha 70'li 80'li yıllarda Ramazan'ın caddelere, sokaklara yansıtılmasına bir yere kadar müsaade edilir, belli bir çizgiden sonrası engellenirdi. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bazı şeyler çığırından çıkabiliyor ama hemen ardından kontrol mekanizmaları devreye giriyor, uyarılarda bulunuyor. Dikkat edin, rotanızdan çıkıyorsunuz, pusulanızı şaşırıyorsunuz deniyor ve frene basılıyor. Bu iyi ki de yapılıyor. Zira insan sapmaya çok müsait ve şeytan her an tetikte, pusuda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayında cesaretle dile getirdiği uyarılar bu bakımdan çok değerli. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Sepetçiler Kasrı'nda basın toplantısı düzenleyerek bu yıl gerçekleştirilecek Ramazan faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve daha da önemlisi bazı ikazlarda bulundu. Profesör Doktor Mehmet Görmez, bu yılki Ramazan ayının temasının "Hiç kimse kimsesiz kalmasın, bu Ramazan ve her zaman" başlığı altında yalnızlık teması olarak belirlendiğini bildirdi.
Sen ruhumda can, ilk aşk senle hissettim heyecan. Sen varsan bende dört mevsim, ömrümde bahar. Bize sabretmeyi, güzelliği anlatan Ramazan.
Yaptığı konuşmada bazı ikazlarda da bulunan Görmez, "Biz Ramazan'ı değiştirmeyelim, Ramazan bizi değiştirsin. İftar sofraları israf sofralarına dönüşmesin. İftar programları reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılmasın" dedi. Görmez, "Ramazan her yüreğe bir coşku, sevinç getirir, bir muştu taşır. Ancak bir eğlenceye, gösteriye, şatafata dönüştürmemeliyiz" diye konuştu. Programımızın ilk yarısında şimdi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bu konuşmasını dinleyelim.
Barış huzurla birlikte adalet getirmesini, özgürlük getirmesini, şefkat, merhamet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kaybetmek üzere olduğumuz kardeşlik rüzgarını Ramazan ayının bizlere yeniden getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Suya hasret kalmış çorak toprakların yağmura ihtiyacı ne kadar var ise, aslında bugün bütün insanlığın, hepimizin, bizlerin, çorak kalmış yüreklerimizin de Ramazan'ın rahmet iklimine o kadar ihtiyacı var. Gerçekten bugün Ramazan ayı inşallah her sene nasıl ki büyük bir rahmetle, büyük bir mağfiretle geliyor. Bu sene yine bize yeniden kaybettiğimiz o şefkati, merhameti getirmesini, İslam dünyasına bilhassa Musul'da, Bağdat'ta, Şam'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde kaybetmek üzere olduğumuz vicdanı, insanlık vicdanını harekete geçirmesini, yüreklerimize yeniden o şefkati, o merhameti getirmesini ben Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İyi ki Rabbimiz bize her sene Ramazan gibi bir mektep lütfetmiş. İyi ki Ramazan gibi bir nimet bahşediyor. Her sene gelip unuttuğumuz değerleri bize hatırlatıyor. Yalnız kalmış yüreklerimizin kapısını çalıyor. Ramazan geldi, hoş geldi diyoruz ve sizlerle Ramazan'da yapacaklarımızı paylaşmaya başlıyorum. Öncelikle az önce de Sinevizyon'unu izlediğiniz bu seneki temamızı sizlere tanıtmaya başlamadan önce bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, az önce de ifade ettiğim gibi, Ramazan aslında her sene bizi kendimizle buluşturmaya gelir. Yalnızlığımızı ortadan kaldırmaya gelir. Bize yeniden değerlerimizi hatırlatmaya gelir. Ancak Ramazan her sene, hem Ramazan hem de İslam'ın bütün ibadetlerinin karşı karşıya olduğu bir tehlike vardır. O da şudur: Ramazan bizi değiştirmeye geldiği halde biz Ramazan'ı değiştirmeye kalkışabiliyoruz. Aslında bütün ibadetler böyledir. Hac da böyledir, oruç da böyledir, namaz da böyledir. Bu ibadetler aslında bizi Rabbimizle buluşturmak için vardır. Bu ibadetler bize kaybettiğimiz bütün değerleri yeniden kazandırmak için vardır. Ancak insanoğlu bunları rutin birer harekete dönüştürebiliyor. Bu sebeple özellikle Ramazan'da dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi, biz kendimizi Ramazan'ın şefkatli ellerine teslim etmeliyiz. Ramazan'ı değiştirmemeliyiz. Ramazan'ın bizi değiştirmesine izin vermeliyiz. Ramazan bütün imtihan süreçleriyle bize bu imkanı sunar, değişim imkanını sunar. Ramazan'da değişmek, onun etkili manevi ortamında değişimi gerçekleştirmek, murad-ı ilahiye uygun birer kul olarak bu sınavlardan geçmek, her bir Müslüman için kuşkusuz en büyük bahtiyarlıktır. Hal böyleyken, bu ayda değişmek gibi gerçek ve derinlikli bir amaca uygun hareket etmek yerine onu değiştirmeye kalkışmak doğru değildir. Ramazan'ı değiştirmekten maksadımız şu: Ramazan'ın coşkusu asla, Ramazan'ın kendisi bir coşkudur. Her yüreğe bir coşku getirir, bir sevinç getirir, bir muşlu taşır. Ama Ramazan'ı çok bir eğlenceye, bir eğlence sektörüne, bir şatafata, bir gösteriye dönüştürmemeliyiz. Ve tabii ki Ramazan'ın en önemli hususlarından bir tanesi iftar sofralarıdır. Aynı şekilde iftar sofralarını israf sofralarına dönüştürmemeliyiz. Her sene bu konu üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında icra edilen oruç ibadeti iftarla nihayetlenmektedir. İftarlar kendi mütevazi halinde bir ziyafeti barındırmaktadır. Ancak bu iftar sofraları asla israf sofralarına dönüşmemelidir. Zira son yıllarda özellikle büyük şehirlerde, 5 yıldızlı otellerde yapılan iftarlara, geçen senelerde dikkat çektikten sonra hasreten ülkemizde bu tür şatafatlı iftar sofralarının azalmaya başladığını görmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü Ramazan'ın o manevi atmosferine uymayan bir takım görüntülerle karşı karşıya kalabiliyoruz ve biz Ramazan'ı değiştirmek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Altını çizmek istediğim diğer bir husus, bilhassa hanelerimizi ve gönüllerimizi orucu bizimle idrak eden herkese açmalıyız. Oruç bir paylaşma ayıdır. Ramazan aslında bir paylaşma ayıdır aynı zamanda. Her türlü bireyciliği, bireyselliği, egoizmi ortadan kaldıran, empati yapmayı öğreten, aç insanların halinden anlamayı öğreten aynı zamanda büyük bir ibadet, oruç ibadeti. Bu vesileyle hasreten kapımızı ve gönlümüzü herkese açmalıyız. Sadece oruç tutanlara değil, oruç tutmayanlara da açmalıyız. İftarlarımızın sevincini oruç tutmayanlarla da paylaşmalıyız. Ola ki bu sevinç onların yüreklerine de başka güzel duygular taşıyacaktır diye umut ediyorum. Diğer altını çizmek istediğim, yani Ramazan'ı değiştirmek ile ilgili dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi son yıllarda ülkemizde gördüğümüz iftar çadırlarıdır. Bu hakikaten aslında çok güzel bir gelenektir. Bu gelenek sadece Anadolu'yla, İstanbul'la, Trakya'yla kalmadı. Aynı zamanda ülkemizden başka ülkelere de taşındı. Balkanlar'da, Orta Asya'da, hatta Afrika'da Türkiye'den nice hayırsever insanlar iftar çadırları açıyorlar ve insanların kardeşlik havası içerisinde bu iftarlara katılımını sağlıyorlar. Ancak bu asla bir istismara dönüşmemelidir. Bir gösteriye dönüşmemelidir. Başlangıcı tamamen güzel bir düşüncenin ürünü olarak yoldan geçenlerin ve yolda kalanların bir çorbayla iftarını açmasıyla ilgili kurulan iftar çadırlarının son zamanlarda bu gayenin dışına çıkarak bir gösteri aracına dönüştürülmemesine özellikle kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gerekiyor. Dini hükümlerin ortaya koyulmasında ve tatbikinde asıl olan hükümlerdeki hikmetlerdir. Arkasındaki gayedir. Hikmeti kaybolan bir hükmün tabii ki İslam'ın istediği bireysel kemali ve erdemi gerçekleştirmesi mümkün olmaz. Diğer bir husus, bilhassa Ramazan'daki toplumsallaşma bir reklam, bir tanıtım ve gösteriye dönüşmemelidir. Ramazan dolayısıyla müminler arasında yaşanan toplumsallaşma doğal ve kaçınılmazdır. Bu tarz sosyallikler doğal seyrinde yaşanmalıdır. Özellikle bu toplumsallaşmalar asla reklama, tanıtıma ve gösteri aracına dönüştürülmemelidir. Bütün sosyal, kamusal ve ticari kuruluşlar her yıl Ramazan ayında yaptıkları hayırlı faaliyetlere elbette devam etmelidirler. Bu ülkemizin büyük bir zenginliği olmuştur. Ancak bunu yaparken Ramazan'ın sükunetine, huzuruna ve maneviyatına asla gölge düşürülmemelidir. Diğer bir çağrımız, geçen senelerde de yaptığımız bir çağrıdır. Toplu iftarlarımızı çalışanlarımızla birlikte verelim. Geliniz bu Ramazan'da gerek kamu ve özel kuruluşları, gerekse ticari kuruluşlar olarak toplu iftarlarımızı çalışanlarımızla beraber yapalım. Çalışanlarla, işçilerle, memurlarla, emekçilerle, iş sahiplerinin, patronların, amirlerin, ayrı dünyaların insanı olmadıklarını Ramazan dolayısıyla gösterelim. Bu iftarla oluşan manevi atmosferi bugün bütün bir yıla yayarak bu kardeşliğin kalıcı olmasını sağlayalım. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi bu seneki kampanyamıza gelince, geçen sene eğer hatırlarsanız, geçen sene helal kazanç, helal lokma teması üzerinde durduk. Bir ay boyunca emeğin değerini, alın terinin değerini, helal lokmanın ne kadar önemli olduğunu bir Müslüman için üzerinde durmaya çalıştık. Bu sene ise çok daha farklı bir konuyla karşınıza çıktığımızı ifade etmek isterim. Ekranlarda da gördüğünüz gibi hiç kimse kimsesiz kalmasın bu Ramazan ve her zaman. Bu başlık altında ayrıca 5 alt başlığımız var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi arkadaşlar, bu çağın vebası olarak kabul edilebilen, modern zamanların vebası olarak kabul edilebilen yalnızlık konusunu ele almaya çalışacağız bu başlık altında. Zira Bencillik insanoğlunu esir almış durumda. Has kültürü, hedonizm insanoğlunu zaman ilerledikçe yalnızlaştırmakta. İnsanoğlu en büyük kayıpla karşı karşıyadır. İnsanoğlunun en büyük kaybı anlam kaybıdır. İnsanoğlunun en büyük kaybı yeryüzünde neden var olduğunu, yeryüzünün yaratılış gayesini, kendi yaratılış gayesini, hayatın anlamını kaybetmesidir. Hayatın anlamını ve varoluşun gayesini kaybetmek bir insan için olabilecek en büyük kayıptır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanoğlu her şeye sahip olan insan hiçbir şeye sahip olamıyor. Yalnızlık sadece yokluktan kaynaklanmıyor. Bilakis çağın en büyük yalnızlığı her şeye sahip olduğu halde yalnız kalmaktır. Bilim adamları buna Kaliforniya sendromu diyorlar. Zira her şeye sahip olduğu halde nice insanların canlarına kıyarak intihar ettiklerini tespit ettikten sonra asıl büyük sebebin aşırı tüketim, aşırı haz ve eğlence, bencillik, egoizm, diğer bütün insanlarla ilişkilerini kaybeden, hayatın anlamını kaybetmekten kaynaklanan büyük bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın bütün dünyayı sarmaya başladığını biz bilim adamlarının tespitlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda çok ciddi bir literatür oluştu. Türkçe'ye pek çok azı tercüme edildi ama dünyada bu konuda çok ciddi bir literatür oluştu. Aile bağlarının zayıfladığını görüyoruz. Komşu ilişkilerinin zayıfladığını görüyoruz. Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin angarya olarak görülmeye başlandığını görüyoruz. Yine aynı şekilde insanoğlunun en büyük kayıplarından bir tanesi en önemli ilişkilerini, aile bağlarını, dostluk ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini angarya olarak kabul etmesi. Hayatın akışı içerisinde bütün bunları ihmal etmesi. İşte bütün bunlar insanları modern toplumlar içerisinde yalnızlığa mahkum ediyor. Ve bundan dolayı diyoruz ki hiç kimse kimsesiz kalmasın bu Ramazan ve her zaman. Birinci başlığımız modern yalnızlık dediğimiz bu yalnızlıkla ilgili. İkinci başlığımız ise mültecilerle ilgili. Çok değerli basın mensupları, Türkiye artık bir mülteciler ülkesi. Yaklaşık sadece Suriye'den ülkemize gelen 1 milyonu aşkın mülteci kardeşimiz var. Ve bu kardeşlerimiz bizim aynı tarihi, aynı kültürü, aynı ülkeyi, aynı toprakları, aynı değerleri paylaştığımız, Allah'ın bizi kardeş ilan ettiği kardeşlerimiz. Onların ülkemizdeki varlıklarını asla yük olarak görme lüksüne sahip değiliz. Bir müminler topluluğu olarak. Öncelikle Rabbimiz hiç kimseye böyle bir şey nasip etmesin. Hiçbir kardeşimizi, hiçbir milleti böyle bir duruma sokmasın diye dua ediyoruz. Ama onların başına geldi ve onlar da zorunlu olarak kardeş ülkelerine sığındılar. Bugün neredeyse Türkiye'mizin, ülkemizin her şehrinde, her ilçesinde, otobüs terminalinin sağında, solunda, altında, üstünde bir yerlerde Suriye'den ülkemize sığınmış bir mülteci ile karşılaşabiliyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, nice insanlarla karşılaşıyoruz. Aslında bugün mültecilik sadece bizim ülkemizin sorunu değil. Mültecilik aslında çağımızın sorunu. Yerinden yurdundan edilen, sürgünlere uğrayan nice topluluklar, nice milletler var. Resmi rakamlara göre 50 milyonu aşkın mülteci var bütün dünyada. Ve bütün bu mültecilerin karşılaştığı çok ciddi sorunlar var. Elbette ülkelerin, devletlerin, uluslararası kuruluşların bu insanlara insanca yaşayabilecek ortamlar hazırlaması elzemdir. Ancak devletler yetimhane kurar ama yetim başı okşayamaz. Devletler mültecilere kamplar yaparlar ama onların yüreklerine sevgiyi, şefkati, merhameti taşıyamazlar. Bilhassa bu ortamlarda yetişen insanların yaralı bilinçle yetiştikten sonra hem içinde yaşadıkları topluma hem bütün insanlığa ileride nasıl yük olacaklarını hepimiz kestiremeyiz. İşte bütün bunları önleyebilmek için hiç kimse kimsesiz kalmasın bu Ramazan ve her zaman biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aynı zamanda ikinci başlık olarak bunun altında mülteciler konusunu ele almaya çalışacağız. İl ve ilçe müftülüklerimizle birlikte, camilerimizi dolduran hayırsever vatandaşlarımızla birlikte, şehirlerimizin kıyısında, köşesinde, herhangi bir yerinde evsiz, barksız kalan, sevgisiz, merhametsiz, şefkatsiz kalan herhangi bir konuğumuz, bir misafirimiz kalmamalı. Onlara bu kampanya çerçevesinde sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyoruz. Üçüncü başlığımız, hiç kimse kimsesiz kalmasın, bu Ramazan ve her zaman başlığının altında, ana başlığının altında üzerine duracağımız üçüncü başlık, sokak çocukları. Son yıllarda sokak çocukları sayısında azalma olmaya başladığını görmekten başkanlık olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama hala büyük şehirlerimizde böyle bir sorunumuz var. Aynı şekilde sokakta hiçbir çocuğumuz kalmasın. Bu vesileyle bir farkındalık oluşturarak bu çocuklarımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz. Dördüncü başlığımız yetimler. İslam İşbirliği Teşkilatı Ramazan'ın 15. gününü Dünya Yetimler Günü ilan etti aynı zamanda. Yetimler meselesi hem mülteciler konusunun bir parçası olarak hem de bütün dünyada ciddi bir sorundur. Bilhassa savaşların, şiddetin ve savaşların sardığı ülkelerde nice çocuklarımız hep yetim kaldı bütün dünyada. Her ülkenin bir gerçeğidir. Bilhassa boşanmaların artması, ailelerin bölünmesi, parçalanması aynı zamanda öksüz ve yetimlerin sayısını da arttırmaktadır. Az önce de ifade ettiğim gibi devlet yetimhane yapabilir ama yetim başı okşayamaz. Onun için hep birlikte yetimlere aynı zamanda sıcak birer anne kucağı olmak için de bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Beşinci başlığımız ise huzur evlerinde kalan yaşlılarımızla ilgili. Daha önceden benim şahsen bütün ülkemize bir çağrım olmuştu. Gelin her evi huzur evi yapalım. Çünkü içinde yaşlısı, hikmet dolu, tecrübe dolu, yaşlısı, ihtiyarı olmayan bir ev huzur evi olamaz. Biz tam da yaşlılarımızı, eli öpülesi büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı göndermek zorunda olduğumuz mekanlara huzur evi olarak adlandırmamız doğru değildir. İşte bütün bunları kastederek biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sene hiç kimse kimsesiz kalmasın bu Ramazan ve her zaman kampanyasını başlatmış oluyoruz. Hasreten basın mensubu dostlarımızdan kampanyamıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama sözlerimi bitirmeden bir hususun daha altını çizerek ben sözlerimi bitireceğim. Öncelikle bu temayı işlerken birinci tema yani modern yalnızlık dediğim bütün dünyada insanlığı bir veba gibi saran bencillik, egoizm, aşırı haz ve tüketimin meydana getirdiği anlam kaybı, anlamsızlık girdabı son derece önemli bir başlıktır. Gönül isterdi ki aslında bunu müstakil bir başlık olarak ele alalım. Ve belki ileride bu başlığı diğer konulardan ayırarak müstakil olarak ele alma ihtiyacı içerisinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Aslında bu modern yalnızlık hala yahut Kaliforniya sendromu denilen bu hastalığın öyle ülkemizi fazlasıyla sardığını söylemek Allah'a hamdolsun doğru değil. Ancak yine de bir hatırlatmada sadece bulunmak istiyorum. TÜİK'in geçen hafta yayınladığı bir rapora göre, bilimsel bir çalışmaya göre 2013 yılında Türkiye'de intihar eden insan sayısı 3189 kişi. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu raporu çok ciddiye aldık ve üzerinde durduk, üzerinde çalışmalar yaptık. Doğrusu bu intiharlar başka dünyalarda meydana gelen intiharlara benzemese de bu rakam ülkemiz için çok büyük bir rakam. Hiçbir insan elbette canına kıymamalı ve o noktaya gelmemeli. Bunların içerisinde az da olsa bir kısmı üzerinde bu kampanyayla üzerinde duracağımız konuyla ilgili. Yani anlam kaybına uğradığı için. İnsanlar hayatın gayesini kaybettikleri için böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Son olarak her Ramazan yaşadığımız bir tartışma vardır. Hem İslam dünyasında hem de Türkiye'de. Ben kısaca ilkesel olarak üzerine durarak sözlerimi bitireceğim. Bunlardan birincisi, hasreten Ramazan ayı geldiğinde İslam dünyasında Ramazan'ın ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, Müslümanların birlikte bayram yapıp yapamayacağı ile ilgili bir tartışma yaşanır. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öteden beri bu tartışmanın anlamsız olduğuna inandığımızı hep ilan ediyoruz. Yaratıcımız güneşin ve ayın bir hesap ile yaratıldığını ifade etmiştir. Bugün insanoğlu aya ayak bastığı çağlardan geçmektedir. Dünyanın etrafında dolaşan onlarca yörüngeye yerleştirilen bir takım uzay araçları yerleştirmiştir. Hicri 3. asırdan itibaren astronomi ilmi Müslümanların çok önem verdiği ve bütün dünyaya iftiharla takdim edebileceği bir ilim olmuştur. Dolayısıyla böyle bir çağda böyle bir tartışmanın varlığını kabul etmediğimizi hep ifade ede geldik. Bunun için İslam dünyası ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız da devam etmektedir. Biraz sonra arkadaşlarımız bu konuda bilgi verecekler. İkinci tartışma ise ve gerçekten her sene Ramazan ayında hep birlikte Ramazan'ın manevi iklimiyle uğraşacağımıza, Ramazan ayında değerlerimizi nasıl yeniden yücelteceğimizle uğraşacağımıza, son yıllarda her Ramazan sahur vaktinin hangi dakikada, hangi saatte başladığı tartışmasıyla ilgileniyoruz. Bu tartışmanın da doğru olmadığını düşünüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz tarih boyunca İslam bilginlerinin çoğunluğunun üzerinde durduğu, fıkıh ilmiyle astronomi biliminin kesiştiği noktaları dikkate alarak ve İslam dünyasının sevinç birliğini, ibadet birliğini de dikkate alarak temel ilkeler ve prensipler üzerinden bu konuda milletimize bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu konularda aslında benim dahi açıklama yapma yetkim yoktur. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 16 bilim adamından oluşan Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. Din İşleri Yüksek Kurulumuz her sene bu çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Biraz sonra Din İşleri Yüksek Kurulumuzun temsilen kurulumuzun sözcüsü Profesör Doktor Ahmet Yaman dostumuz ve Ankara Üniversitesi'nden astronomi bilgini Sacit Özdemir, aynı zamanda Profesör Sacit Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konularla ilgili müşavirimizdir aynı zamanda. Her iki arkadaşımız, birisi İslami ilimler boyutunu, fıkhi boyutunu, bir arkadaşımız da işin bilimsel boyutunu sizlerle paylaşacaktır. Bundan böyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu gibi konularında Din İşleri Yüksek Kurulumuzu temsilen bir sözcümüzdür aynı zamanda, sözcümüz olacaktır Profesör Doktor Ahmet Yaman. Artık en çok onun bu konuda, onun karşınızda göreceksiniz. Ben şimdi sözü arkadaşlarıma bırakacağım. Zannediyorum arada birkaç şey var. Ama hemen arkasından 3'er 4'er dakika her bir arkadaşımız, birisi işin İslami boyutunu, birisi de işin bilimsel boyutunu sizlerle paylaşacaklar. Ben bu sabahı bizlerle birlikte paylaştığınız için, bu programımıza ilgi gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun. Allahu ekber,
Allahu ekber. Şehir ve insan.
İstanbul, bu Ramazan ayında da gerek Büyükşehir Belediyesi ile gerekse ilçe belediyeleri ile Ramazan'a dair yine pek çok faaliyette bulunacak. Her yıl Ramazan ayı ile birlikte kitap dostlarını ağırlayan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 27 Haziran Cuma günü saat 17'de Beyazıt Meydanı'nda kitapseverleri kucaklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Basın Yayın Birliği ve Eskader'in katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın 33.sü de Beyazıt Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar, Cuma günü saat 17'de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılacağı bir törenle ziyarete açılacak. Fuar, Ramazan boyunca her gün 11-24 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Eskader'in geleneksel hale getirdiği Ramazan sohbetleri bu Ramazan'da da kitap fuarı boyunca devam edecek. Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Armağan, Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli, Ahmet Güner Sayar, İsmail Kara, Ahmet Şimşirgil konuşmacılardan bazıları. Her yıl Ramazan ayı ile birlikte açılan ve İstanbul halkından hayli ilgi gören Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı da 27 Haziran Cuma günü saat 21'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılımıyla törenle ziyarete açılacak. Ramazan faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlara bu yıl Yeni Kapı ve Maltepe sahili de ilave edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri Beyazıt, Sultanahmet, Feshane, Yenikapı ve Maltepe'de gerçekleştirilecek. İlçe belediyelerinin tamamı da kendi programlarını hazırlamış durumda. Mesela Üsküdar Belediyesi, Ramazan şehri Üsküdar'da Osmanlı saray geleneği olan sahur meclisini yeniden canlandıracağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Cuma ve Cumartesi geceleri kurulacak olan sahur meclisinde İstanbul'un en ünlü camilerinin müezzinleri ve Türkiye'nin en ünlü hafızları Üsküdarlılara Kur'an-ı Kerim tilaveti sunacaklar. Bütün belediyeler Ramazan ayı boyunca yüzlerce etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikleri belediyelerin web sitelerinden takip edebilir, kendinize uygun bulduklarınıza iştirak edebilirsiniz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Ramazan ayında eski İstanbul'da yahut Osmanlı döneminde Ramazan'a dair notları programlarımızda aktaracağız. Bunlardan birisini bu programda nakledelim isterseniz. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz 1600'lü yıllarda yani 17. yüzyılda yayınlanmış olan Teşrifat Kanunnamesi yani bugünkü yaygın ifadesiyle Protokol Kanunu'nun Ramazan'a dair kısmı hakkında bilgi veriyor.
Ben şimdi bir belge getirdim. Belgenin kendisi şey değil, bunu neşrettik biz. 1600 yıllarda yayınlanmış Osmanlı Protokol Kanunu. Biz ona Teşrifat Kanunnamesi diyoruz. Osmanlı'da Ramazan'ın iki yönü var. Bunlardan biri resmi yönü, bir de özel halk açısından olan yönü. Resmi yönünde iki şey var. Bu çok önemli. Bu iki şeyden birincisi Osmanlı'daki resmi iftarlar ve ziyafetler. Devlet protokolü. Bakın bu 1600'lü yıllardaki kanunnamenin 5. 6. devamı maddelerinde ne var? Yani çok ilginç. Ramazan-ı Şerif'te Saray Hazreti Sadr-ı Ali'ye yani Sadrazam'ın sayında düzenlenen iftar ziyafetleri.
Sadrazam başbakan.
Başbakan, başbakan. Peki neymiş bakalım? Bir iki noktayı söyleyeceğim. Bir defa başbakan Ramazan'ın 5'inden itibaren ziyafet vermeye başlıyor. Ama her gün ayrı miskin bir misafiri var. Birinci gün ayın 5'inde mutlaka Şeyhülislam baş misafirdir. Çok enteresan. 7. gece yani 7. iftarda padişahın hocaları var. Biz ona meşayih-i sultan diyoruz. Sultanın hocaları. Mutlaka onlar şeref misafiridirler. 8. gecede Şeyhülislam Efendi ile birlikte bütün bakanlar davetlidir, vezirler. 9. gecede şey var, Rumeli Beylerbeyi ile Anadolu Beylerbeyi ve bununla beraber bunlardan emekli olan paşalar var. Sadece bitiriyorum, fazla değil, bir iki örnek daha vereyim. 10. gecede Rumeli kazaskeri ile Anadolu kazaskeri. Onlara biz sadreyn diyoruz. Sadreyn-i muhteremeyn diyoruz. 11. gecede 4 tane Anadolu Mevleviyet kadıları var. Mevleviyet kadıları yargının en üst seviyesi. Yani Mevleviyet kadısı. 12. gecede 5 tane İstanbul kadılığı yapmış, fiilen görevde olan veya emekliler var. Böyle devam ediyor. Ne Ramazan'ın gibi tamamına kadar, mesela ben örnek vereyim, Mekke'yi örnek vereyim. 13. gecede 4 tane İstanbul kadısı eski görevlileri var ve 2 tane de Mekke kadılığını yapmış alimler var. Mısır var, Kosova var, Selanik var ve benzeri devam ediyor. Bu birinci nokta. İkinci bir mesele daha var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. O da çok önemli. Ayın 15'inde, 15 Haziran'da Hırka-i Şerif'in ziyareti var. Şimdi orada kimler katılacak, protokole kim girecek? Bir iki cümle söyleyeyim.
Memnun oluruz.
Tabii, yani kanun bu. Yani nasıl oluyor? Evvela Şeyhülislam. Birinci derecede. Ben bir protokol kaidesini hatırlatayım. İzleyiciler biraz dikkat etsinler. Diyor ki, bayramlaşma protokol kuralı var. Padişahın huzurunda. Padişahın huzuruna muayede salonu diyoruz biz. Bayramlaşma salonu. Şimdi nasıl oluyor? Saki dediğimiz şerbet sunan adam kaseyi dolduruyor bayram şerbetiyle, padişaha veriyor. Diyor ki, eğer diyor padişah eline ala kaseyi, eğer diyor nakib-ül eşraf, nakib-ül eşraf dediği peygamberimizin neslinden gelenlere bakan bakan demek. Nakib-ül eşraf. Eğer diyor alimse önce kaseyi ona vere. O içe. Ondan sonra Şeyhülislam'a, geriye kalanı padişah içe diyoruz. Ama diyor Nakib-ül Eşraf alim değilse önce Şeyhülislam'a, sonra Nakib-ül Eşraf'a, sonra padişaha gide. Burada da öyle. Arkasından Nakib-ül Eşraf Efendi Hazretleri geliyor ve devam ediyor. Ve bu protokolle birlikte Hırka-i Saadet'i ne yapıyorlar? Gezip ziyaret ediyorlar. Bir de halka bakan yönünü ben sadece söyleyeyim bir iki cümle. Şunu söyleyeyim, halka bakan yönü çok önemli. Bir defa kandiller yanıyor, mahyalar süsleniyor. Fatih ile bizim bulunduğumuz Şehzadebaşı arasında, direkler arasında Karagöz, Hacivat ve benzeri müsbet mana.
Onlar da tevhide çağırıyorlar.
Tabii tevhide çağırıyor ve bir de camilerin böyle bahçelerinde ulema sohbete dalıyor.
Bir iktibasta tarihçi Necdet Sakaoğlu'dan yapalım. Sakaoğlu sürekli İstanbul Ramazanları üzerinde durulup Anadolu Ramazanlarının ihmal edildiğini belirttikten sonra Divriği de özellikle Ramazan'da faaliyette bulunan bir çocuk camisi olduğuna dikkat çekiyor. Sakaoğlu, çocuklara yarım gün tutturulan ve tekne orucu diye söylene gelen ifadenin kaynağını da açıklıyor.
Bizim taşra Ramazanları pek işlenmemiştir. Çok zengindir. Biz hep İstanbul Ramazanlarına takılırız çünkü payitaht burası. Burada padişah da oruç tutuyor, vezirler, ulema da oruç tutuyor, yazarlar da burada. Dolayısıyla hep buraya yoğunlaşmış. Ama bir Anadolu kasabasında, örneğin Tokat'ta Ramazan nasıldı? İnanın Tokat'taki Ramazan belki bana göre incelense İstanbul'dan daha zengin yönleri vardı. Yani mesela bağ mevsimidir şimdi bu yaz. Tokat'ın bağları çok meşhurdur. Bağ evleri vardır. O bağ evlerinin özel mutfakları vardır. 7-8 ayrı fırını olan mutfaklar vardır Tokat'ta. Düşünebiliyor musunuz? Her kebap türü için ayrı fırın yapan bir kültür düşünün, mutfak kültürü düşünün. Biz onlara hiç bakmıyoruz, görmüyoruz. İstanbul'da daha çok uğraşıyoruz. Veyahut Boyabat'ın aklıma geldi, söylüyorum. Veya Konya'nın, ki çok zengindir mutfağı. Hele Ramazan mutfağı, yiyecekleri, yemekleri. Onlar üzerine de çalışmak lazım. İbadetler çok enteresandır. Bilir misiniz, Divriği'de Ramazan'da daha çok iş gören bir çocuk camisi varmış çarşıda. Ben o caminin harap halini hatırlıyorum. İçerisi serapa, çocukların hoşuna gidecek resimlerle süslü duvarları, damı çökmüş, direkleri falan duran bir camiydi. Orada Ramazan boyu çocuklara ibadet öğretilirmiş. Bir yandan işte bu teknoloji falan dediğimiz oruç tutturulurmuş. O tekne orucu Arapça tekniye sözcüğünden Türkçeleşmiş. Tekniye de künyeleştirme demek. Yani İslami künyeyi kazandırma çalışması. Çocuklara yarım gün oruç tutturuluyor. Sabahlı öğle arasında ikramiyeler veriliyor, harçlıklar veriliyor falan filan. Böylece ileriki İslami künyesine çocuk alıştırılmış oluyor. Buna bizim yerli dilde teknoloji demiş.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.